Ayrım 28. Kızım için son kez. Lisa Gardner, sayfa 386. 29. bölüm. 10 dakika sonra Didi arka arkaya park etmiş arabaların yanında durarak Bobby ile tartışıyor ve onun ormana girmesini istemiyorum diyordu. Onun işi sadece bizi buraya getirmekti. O işini yaptı, şimdi sıra bizde. Köpekli ekip onun da gelmesini istiyor diye karşılık verdi Bobby. Rüzgar yok, bu da köpeğe kokuyu getirecek bir şey olmadığı anlamına geliyor. Didi Bobby'ye boş gözlerle baktı. Bobby elleriyle bir üçgen şekli yapıp koku diyerek şansını yeniden denemeye karar verdi. Hedeften etrafa konik şekilinde yayılır. Köpeğin kokuyu alabilmesi için rüzgarın yardımına ihtiyacı vardır. Koninin içerisinde eğer rüzgar kokuyu taşıyamayacak olursa köpek hedefi burnunun ucunda dahi olsa kaçırabilir. Didi köpekler hakkında bu kadar çok şeyi ne zaman öğrendin diye sordu. 30 saniye önce. Nelson ve Cassandra'ya bizim ne yapabileceğimizi sorduğumda, koşullar konusunda biraz tedirginler. Alan düz ki bu bence gayet olumlu bir etken ama aynı zamanda da açık. Zaten durumu karmaşık bir hale getiren de bu. Neden? Çünkü koku önündeki bir bariyere çarptığında orada birikiyor. Eğer burası etrafı çitlerle çevrili bir alan ya da çalılıklı bir vadi olsaydı araştırmalara kenarlardan başlayabilirlerdi. Ama gel gör ki ortada ne çit var ne de çalılık, uçsuz bucaksız bir alan bu. Bobby elini etrafındaki alanı gösterircesine savurdu. Didi ise derin bir iç çekti. Tessa Leone onları Massachusetts'in az sayıdaki yarı orman, yarı tarladan oluşan kuş uçmaz, kervan geçmez yerlerinden birine getirmişti. Pazar gecesi yağan karın etkisiyle etraf alabildiğine beyaz bir hiçlikten oluşuyor gibiydi. Ne bir ayak, ne bir lastik, ne de bir sürüklenme izi vardı görünürde. Gözlerin görebildiği tek şey sadece boş araziye ara ara serpiştirilmiş çıplak ağaçlar ve kabarık çalılıklardı. Didi buraya kadar girebildikleri için bile kendilerini şanslı hissediyordu. Nasıl çıkacakları ise kafasında hala bir muammaydı. Belki de en iyisi ayaklarına kar ayakkabıları giymek olacaktı. Hiç çıkmayıp kalmak ise çok daha iyi bir seçenek olabilirdi. Bobby, köpekler yeni yağan karın içinde yürümeye çalışırlarken daha da fazla yorulacaklar dedi. Bu yüzden de ekip mümkün olan en küçük alandan başlamak istiyor. Bu da Tessa'yı yanımıza almamız halinde hedefe daha çabuk ulaşabileceğimiz anlamına geliyor. Didi kendi kendine peki sadece ne tarafa gideceğimizi söylese dedi. Bobby gözlerini devirdi. Tessa'nın ayakları zincirli. Kadın bacağını sadece 10 santim açarak yürümeye çalışıyor. Kaçacak hali yok ya. Üzerinde kabanı yok. Eminim ki birilerinde yedek vardır. Didi birdenbire bizimle oyun oynuyor dedi. Biliyorum. Sorularımıza nasıl kaçamak cevaplar verdiğini görmedin mi?
Gördüm.
Güya bizi konuşturup bilgi alacak.
Aynen öyle.
Kadın infaz görevlisine saldıran erkek mahkuma ne yaptığını duydun mu? Adamı bir öldürmediği kalmış. Baldırına bıçak saplayıp bıçağı içeride döndürmüş. Hem de tam iki kez. Bu profesyonel eğitimin de ötesinde sadistlik. Bobby Didi'ye katılarak Tessa biraz kendini çabuk kaybeden biri dedi. Sanıyorum ki son günlerde hayat üzerine biraz fazla gelmeye başladı. Öyle ama şu halimize bir bak dedi Didi. Bizi resmen parmağında oynatıyor. Bundan hiç hoşlanmıyorum. Bobby bir süre düşünüp en sonunda belki de senin arabada kalman en iyisi dedi. Güvenliğin için. Didi Bobby'nin suratının ortasına bir yumruk indirmemek için kendini zor tutuyordu. Derin bir nefes alıp alnını ovaladı. Dün gece uyumamış, bu sabah ağzına tek bir lokma dahi koymamıştı. Yani daha Tessa Leone'nin onları kızına götürmek için işbirliği yapmak istediği haberi gelmeden Didi yorgun ve de huysuzdu. Didi burada olmak da bu karın içinde debelenmek de istemiyordu. Belli belirsiz bir tümseyi eşeleyip 6 yaşındaki küçücük bir kızın donmuş bedenini bulmak da istemiyordu. Sophie acaba kucağındaki bez bebeği ve pembe kabanının içinde uyuyor gibi mi görünecekti? Yoksa vücudunda yaşadığı vahşetin izleri olarak kurşun delikleri ya da kırmızı kan damlaları mı olacaktı? Didi artık kendini hiç de profesyonel gibi hissetmeyen bir profesyoneldi. Arabanın arka koltuğuna yavaşça süzülüp ellerini Tessa Leone'nin boğazına sarmak, sonra da tüm gücüyle sıkmak, sarsmak ve bağırmak istiyordu. Bunu nasıl yapabildin? Seni seven küçücük bir kıza bunu nasıl yapabildin? Belki de Didi'nin geride kalması en iyisiydi. Gerçi bunu yapamayacağını kendi çok iyi biliyordu. Bobby usulca arama kurtarma ekibi daha fazla yardım talep ediyor dedi. İdeal şartlar altında güneşin batmasına 4 saat kaldı. Köpekler bu süre içinde arazide sadece hızla yürüyebilirler o kadar. Eğitmenler de öyle, ne öneriyorsun? Didi mırıldanarak lanet olsun dedi. Al benden de o kadar. Didi biraz düşündükten sonra eğer Leonie bizimle oyun oynamaya devam ederse onu öldürürüm dedi. Bobby omuzlarını silkti. Emin ol buradaki pek çok kişi buna ses çıkarmayacaktır. Bobby, eğer cesedi bulacak olursak ve ben buna dayanamayacak olursam? Bobby sessizce ben idare ederim dedi. Didi onu başıyla onayladı. Teşekkür etmek istediyse de boğazı adeta tıkanıp kalmıştı. Yine başını salladı. Bobby ise eliyle Didi'nin omzuna dokunup teselli etti. Sonrasında ikisi birden Tessa Leonie'ye yöneldiler. Tessa polis aracından inmişti. Ellerindeki kelepçe ve ayak bileklerindeki zincire rağmen arama kurtarma araçlarından birinin yanına yaklaşmış, Nelson'ın köpekleri aşağı indirmesini izliyordu. İlk iki kafeste küçük köpekler vardı ve bir yandan delicesine avlarken bir yandan da kendi etraflarında dönüp duruyorlardı. Bobby ve Didi onlara doğru yaklaşırken Tessa Nelson'a bunlar arama köpekleri mi diye soruyordu. Nelson hayır dedi. Diğer iki kafese göre çok daha büyük bir kafesin kapısını açıp kocaman bir Alman kurdunu dışarı saldı. Bunlar ödül. Ne? Dışarı çıkan kurt Nelson'ın bacaklarına dolanarak etrafında geziyordu. Nelson eğilip diğer iki kafesi de açtı. Kafeslerin içinden çıkan ve ikiz gibi duran daha küçük ve daha tüylü iki köpek hemen Alman kurdunun üzerine atıldılar. Köpekler Nelson, Tessa, Bobby, Didi ve diğer herkes 20 metrekarelik bir alanın içinde olacaklara hazırdı. Nelson kelimeleri uzatarak ''Bunlar Kelly ve Skyler'' dedi. ''Terrier cinsi, zehir gibi akıllıdırlar ama arama kurtarma çalışmaları için biraz fazla gergindirler. Ne var ki Quizzo onların dünyadaki en iyi oyun arkadaşı olduklarını düşünüyor ve şimdiye dek Quizzo'nun onlarla oyun oynama ödülünü ıskaladığını hiç görmedim.'' Tessa şüpheyle onları yemeyecek öyle değil mi diye sordu. Göz alabildiğince uzanan beyaz karların üzerinde titrek turuncu bir leke gibi duruyordu. Nelson bu sorudan hoşlanmış gibi sırıttı. Didi bir katille konuşmaktan rahatsız olsa da hiç belli etmiyor diye düşünmüştü. Nelson kasası kapalı kamyonetinden gerekli malzemeleri aşağı indirirken eğitim köpeklerinin en önemli özelliği diyerek anlatmaya başladı. Köpeğin neyle motive olduğunu keşfedebilmek. Her köpek farklıdır. Kimi yiyecek ister, kimi sevgi. Çoğu da tek bir oyuncak üzerine odaklanır. Bir eğitimci olarak bunları doğru gözlemlemen gerekir. En sonunda köpeğe ödül olarak ne verebileceğini anlayıp, köpeğini gerçekten neyin motive ettiğini çözebilirsen, işte o zaman gerçek eğitim başlar. Gel Quizzo, buraya gel. Nelson köpeğinin başına hafifçe dokundu. Quizzo benim için çok çetin bir cevizdi. Gördüğüm en akıllı köpekti. Ne var ki ancak canı istediğinde akıllı oluyordu. Tabii ki bu da bu tarz bir işte. Hiç de işinize gelmiyor. Benim ihtiyacım canı istediğinde değil. Ben emir verdiğimde hazır olmasıydı. Sonra bir gün bu iki, dönüp havlayıp sıçrayan iki köpeği işaret etti. Köpek çıka geldi. Onlara artık bakamayan bir arkadaşımın köpekleriydiler. Onlara daha iyi bir yer buluncaya kadar bakabileceğimi söylemiştim. Emin olun bu her iki taraf içinde ilk görüşte aşk gibi bir şeydi. Bayan Kelly ve Bay Skyler hemen Quizzo'ya doğru koştular. Quizzo da onları kovalamaya başladı. Bunu şöyle bir düşündüm. Belki de en yakın dostlarıyla oyun oynamasına izin vermem onun için bir ödül olabilirdi. Görseniz Quizzo tam bir gösteriş budalası. Uzun saatler çalışmayı hiç önemsemiyor. Yeter ki seyircisi eksik olmasın. Bu yüzden artık olay yerine gittiğimizde üçünü birden getiriyorum. Quizzo'ya dostlarının da burada olduğunu anlaması için biraz zaman tanıyorum. Sonra Kelly ve Skyler'ı uzaklaştırıyoruz. Ya da bazen yanımızda da tutabiliyoruz. Sonrasında da Quizzo'ya çalışmasını emrediyoruz. Quizzo da işini bitirir bitirmez arkadaşlarının yanına gideceğini biliyor ve hiç zaman kaybetmeden işe koyuluyor. Nelson başını kaldırıp Tessa'yı dikkatle süzdü. Skyler ve Kelly aynı zamanda onu neşelendiriyor da dedi. Araba kurtarma köpekleri bile olsalar köpekler ceset bulmaktan hoşlanmıyorlar. Kendilerini hemen mutsuz hissedebiliyorlar. O nedenle Skyler ve Kelly'nin bugün burada oluşları iki kat önemli. Didi'ye mi öyle geliyordu yoksa Tessa sonunda ürkmüş müydü? Kim bilir, belki de bu beton gibi görünüşün altında halen çarpan bir kalp vardı. Didi Bobby ile birlikte bir adım öne çıktı. Önce Nelson'a dönerek daha ne kadar zamana ihtiyacın var diye sordu. Nelson önce köpeklerini ardından da arabasının arkasına park etmiş diğer arabaları boşaltan tüm ekibe şöyle bir baktı. 15 dakika kadar. Bizden istediğin başka bir şey var mı? Nelson belli belirsiz gülümsedi. Kazacağımız yere bir X işareti koysan hiç fena olmaz. Didi merakla köpeklerin doğru noktaya geldiğini, arananı bulduklarını nereden anlıyorsunuz diye sordu. Daha yüksek sesle havlamaya falan mı başlıyorlar? 3 dakika boyunca kesintisiz havlıyor diye cevapladı Nelson. Her arama kurtarma köpeği farklı eğitilebilir. Kimi hedefi bulduğunu belli etmek için oturur, kimi farklı şekillerde havlar. Ama bizim ekibimizin işi arama kurtarma olduğundan biz köpeklerimizi 3 dakika kesintisiz havlayacak biçimde eğittik. Çünkü kimi zaman köpekler gözden uzakta bir ağacın ya da kaya parçasının arkasında olabiliyor. 3 dakikada ona kolaylıkla yetişebiliyoruz. Bu yöntem işimize oldukça yarıyor. Didi, sana kazacağın yeri gösteren bir X işareti bahşedemem belki ama nasıl başlayacağımız konusunda yardımcı olabilirim dedi. Didi Tessa'ya dönüp hafızanı bir yokla bakalım, arabayla buraya kadar geldin mi diye sordu. Tessa'nın yüzündeki ifade birden sinikleşmişti. Boş gözlerle bakıp başını evet anlamında salladı. Buraya mı park ettin? Bilmiyorum, yol o zaman daha net görünüyordu. Kar yeni değildi, yolun sonuna kadar gitmiştim. Didi etrafına bakındı. Ağaçlar, tarlalar, tanıdık gelen hiçbir şey yok mu? Tessa titreyerek yeniden duraksadı. Kelepçeli ellerini yukarı kaldırıp ileriyi göstererek, ''Belki şu ilerideki ağaç koruluğu olabilir.'' dedi. ''Emin olamıyorum. Kar o kadar yeni ki. Sanki biri tebeşirle yazdığım tahtayı silmiş gibi görünüyor her şey gözüme. Her şey hem o kadar tanıdık hem de o kadar uzak ki.'' Didi lafı hiç dolandırmadan sadece 4 saat dedi. ''Sonrasında öyle ya da böyle yeniden demir parmaklıkların arkasına döneceksin.'' Bu yüzden sana tavsiyem etrafa dikkatlice bakman. Çünkü kızını evine götürmeyi gerçekten istiyorsan bu eline geçecek ilk ve son fırsat. Tessa'nın yüzü nihayet bir ifade belirtisi vermişti. Ne tür bir his olduğu tam olarak okunamasa da içinde pişmanlık barındıran bir hisse benziyordu. Bu görüntü Didi'nin canını çok sıkmıştı. Her iki elini de karnının üzerine koyup arkasını döndü. Bobby'ye dönerek ona bir kaban getirsinler dedi. Bobby'nin elinde ise çoktan bir kaban bekliyordu. Bobby kabanı uzattığında Didi gülmemek için kendini zor tuttu. Çünkü kaban üzerinde Boston Polis Teşkilatı yazan armalı bir polis kabanıydı. Belli ki devriye araçlarından birinin bagajından çıkmıştı. Bobby kabanı Tessa'nın omuzlarının üzerine attı. Tessa elleri kelepçeli olduğu için kollarını kabana geçirememişti. Ama Bobby yine de kabanın düşmesini engellemek için fermuarını çekmişti. Didi duyulabilir bir tonda söylenerek ''Sence hangisi daha tuhaf?'' diye sordu. ''Boston Polis Teşkilatı kabanını giyen bir eyalet memuru mu yoksa Boston Polis Teşkilatı kabanını giyen Suffolk İlçe Hapishanesi mahkumu mu? Bence her ikisi de.'' Sesi giderek daha da acımasız ve karanlık çıkıyordu. ''Bu resme hiç uymuyor.'' dedi. Didi yeniden uzun adımlarla aracına yürüdü. Giderek artan iç sıkıntısı ve soğuğa karşı koymaya çalışarak bir başına orada öylece durdu. Gökyüzünde kara bulutlar toplanmaya başlamıştı. Kar geliyor diye düşündü. Keşke hiçbiri şu an orada olmasaydı. 10 dakika sonra Tessa el ve ayaklarındaki zincirlerle başı çekerken Didi ve Bobby her iki tarafında yol alıyorlardı. Hemen arkalarında köpek timi, en arkada da birkaç polis memuru vardı. Köpeklere henüz arama emri verilmediğinden onlar da birbirlerine bağlı ilerliyorlardı. Ama her an işe atılmaya hazır tasmalarını zorlayarak ileri atılıyorlardı. Henüz 6 metre ilerlemişlerdi ki durmak zorunda kaldılar. Didi her ne kadar Tessa'ya diş bilese de onun 10 santimetrelik yeni yağmış karda zincirlerle yürüyemediğini görmüştü. Tessa'nın bileklerindeki zincirler çıkarıldı ve nihayet biraz yol almayı başarabildiler. Tessa grubu ilk olarak birkaç ağaçlık bir koruluğa doğru götürdü. Kaşlarını çatarak ağaçların etrafında dolandı. Tanımaya çalışır gibi bir hali vardı. Sonraki istikamet bir küme çıplak ağaç topluluğuydu. Tessa 6 metre daha ilerlemiş, sonra kafasını iki yana sallayarak buradan da vazgeçmişti. Aynı bölgede 3 farklı ağaç topluluğunu daha gezdiler. Ta ki 4. bir topluluk daha tanıdık görününceye dek. Tessa ağaçların arasına girip yürümeye başladı. Adımları giderek daha hızlı ve daha kendinden emin bir hal almıştı. Alanın ortasında yükselen koyu gri büyük bir kayalığa oraya geldiğinde kendince başını salladı. Kayadan oradan sola doğru ilerlediler. Kuizo sanki kokuyu almış gibi hırıldamaya başlamıştı bile. Kimsenin ağzını bıçak açmıyordu. Çıkan tek ses yeni yağan karın üzerinde hışırdayan ayak sesleri, köpeklerin nefes sesleri, yünlü kaşkolları ve boyun bağlarına sımsıkı sarılmış eğitmen ve memurların soluklarıydı. O ağaçlığın içinden de çıktılar. Didi bir an durup bu işte bir yanlışlık olduğunu düşünmeye başladı. Ama Tessa hiç durmadan ilerlemeye devam ediyordu. Karla kaplı açık bir alanı geçip kara gömülmüş bentlerin arasında incecik akarak ormanın derinliklerinde gözden kaybolan küçük bir su kaynağını da geride bırakmıştı. Didi kendi kendine kucağında bir cesetle gelebilmek için oldukça uzun bir mesafe diye mırıldandı. Bobby Didi ile aynı fikirde olduğunu beyan eden bir bakış fırlattı ama Tessa tek kelime etmedi. Şimdi sanki amacına ulaşmak üzereymiş gibi daha da hızlı yürüyordu. Yüzünde güçlükle okunabilen esrarengiz bir ifade vardı. Amansız bir kararlılık, hırpani bir umutsuzluğa karışmış gibiydi. Tessa köpek ekibini de nazını çekebilecek arkadaşlarından mı sanmıştı, yoksa aklı soğuk bir cumartesi gününe mi gitmişti? Belli değildi. Komşuları Brian'ın Denali'sinin öğleden sonra 4 civarında evden çıktığını gördüklerini söylemişlerdi. Bu da Tessa buraya gelene dek güneşin büyük ölçüde battığı anlamına gelirdi. Tessa alacakaranlıkta geçen o son 30 dakikada ne düşünmüştü acaba? Ormanın derinliklerine kucağında kızının cesediyle dalıp karla kaplı zeminde ağaçların altına sığınırken neler hissetmişti? İnsanın kendi çocuğunu gömmesi en değerli hazineni doğanın kutsallığına emanet etmek miydi, yoksa en büyük günahını ormanın en derin yerlerine gömüp içgüdüsel olarak suçunun üstünü örtme arzusunda olmak mıydı? İlerleyerek yosun kaplı bir dizi kayanın daha yanına ulaştılar. Bu seferkiler sanki elle taşınıp özellikle buraya yerleştirilmiş gibi duruyordu. Duvar kayaları, eski temel kalıntıları, baca parçaları, o kadar ki en az Massachusetts kadar eski görünüyorlardı. Demek ki ıssız ormanlar bile medeniyetten nasiplerini almışlardı. Ağaçların arasında açık bir alan görmesiyle Tessa nihayet durdu. Konuşmaya çalıştıysa da ancak birkaç denemenin sonunda fısıltıyla ''Burası'' diyebildi. ''Neresi?'' diye sordu Didi. Devrilmiş bir ağaç vardı. Önünde biriken kar adeta devasa bir kütle halini almıştı. Gözüme sanki kazılması kolay bir yer gibi görünmüştü. Didi hemen cevap vermek istemedi. Karla kaplı açık alanı dikkatle süzdü. Sol tarafında yıkılmış bir ağaç tarafından oluşmuşa benzeyen yüksek bir kar birikintisi vardı. Onun önünde tıpkı diğerine benzeyen bir yükseklik daha vardı. Didi etrafına bakındığında açık alanın diğer tarafındaki tek tük ağaçların olduğu yerlerde de benzer tümseklerin olduğunu gördü. Nereden baksan 250 metrekarelik bir alandı burası. 3 deneyimli arama kurtarma köpeği olan bir timle hiç de altından kalkılamayacak bir yer değildi. Bobby de keskin nişancı gözleriyle alanı dikkatle incelemişti. Didi'ye bakıp önce birbirine yakın 2 tümseyi, ardından da ağaçların uzak köşesindeki diğer tümseyi işaret etti. Didi de kafasıyla onu onayladı. Artık av köpeklerini bırakma vaktiydi. Didi Tessa'ya hiç bakmadan artık arabaya dönebilirsin dedi. Ama sana arabaya dön dedim. Tessa çenesini kapattı. Didi arkada bir arada duran polis ekibine döndü. Ve daha önce olay yerinde giriş çıkış kayıtlarını tutmasını istediği memura bakarak ona eliyle gelmesini işaret etti. Memur Fisk, buyurun efendim. Mahkum Leonie'yi arabaya kadar eşlik etmeni istiyorum ve biz dönene kadar da yanından ayrılma. Memurun suratı bir anda düşmüştü. Aktif arama ekibinden pasif mahkum bakıcılığına geçmiş olmak belli ki canını sıkmıştı. Peki efendim. Tutuklu birine tek başına göz kulak olmanın büyük bir sorumluluk olduğunu aklından çıkarma. Memur Fisk'in morali duyduğu bu cümleyle az da olsa yerine gelirken Tessa'nın yanında belirip elini tabanca kılıfına attı. Tessa tek kelime etmeden yine o boş yüz ifadesini takınmış öylece bekliyordu. İşte tam bir polis suratı diye düşündü Didi ve nedense içini bir ürperti kapladı. Didi ani bir jestle teşekkür ederim dedi. Ne için diye sordu Tessa. Kızın bu kadarını hak ediyor. Çocukları ormanda bir başına bırakmamak gerek. Şimdi artık onu evine götürebiliriz. Tessa'nın taş gibi suratı bir an için kırılır gibi oldu. Issız gözleri kocaman açılmış, ayaklarının üzerinde hafifçe sendelemişti. Hatta kendini son anda toparlamasa yere düşebilirdi bile. Kızımı seviyorum. Didi çoktan hazırlanıp ağaçların köşesinde tek sıra halini alan kurtarma ekibini harekete geçmeleri için işaret verirken onu incitmeyeceğiz dedi. Tessa sesindeki telaşla bir kez daha kızını seviyorum dedi. Şimdi artık senin de beni anlıyor olman lazım. Ama sen henüz yolun başındasın. 9 ay sonra şu anki sevginin aslında ne kadar az olduğunu fark edeceksin. Sonra 1 yıl daha binecek, 1 yıl daha, 1 yıl daha. 6 yılı bir düşünsene. 6 yıldır biriktirdiğin giderek çoğalan bir sevgi. Didi gözlerini karşısındaki kadına dikti. Ama yine de Sophie'nin sonuna engel olamadı öyle değil mi? Didi kasıtlı bir şekilde sırtını Tessa'ya dönüp ceset arama köpek ekibine katılmaya gitti. 28. ayrımın sonu. Sayfa 400.